Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usulü Erkam, Muhibban-ı Erkam, dergahı hüdayidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene, bilmem ki ne denile. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz, fıtratı kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz, ve dünyanın dört bir yanında iyilik için atan kalplerimiz, çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında hepinizi Erkam Radyo Cidde Stüdyosu'ndan sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Bundan sonra Rabbim nasip ettiği müddetçe hem Nitelikli İnsan hem de Aile Medeniyetimiz programlarını sizlere kutsal topraklardan ileteceğim inşallah. Suudi Arabistan'a yaptığımız bu hicretimizin hayırlara, iyiliklere, güzelliklere, hakkımızda bolluk ve berekete, sağlık, sıhhat ve afiyete vesile olması için dualarınızı bekleriz. Biz de sizlere bu mübarek topraklardan sürekli dua edeceğiz inşallah. Rabbim kabul buyursun. Aziz dostlarım, 2026-2027 ana konumuz olan insan puzzle'ını, insan bulmacasını oluşturan 66 parçayı, yani insanı tamamlayan onun mütemmim cüzlerini konuşuyoruz. Birinci parçamız kader, ikinci parçamız ruh, üçüncü parçamız sülale ve dördüncü parçamız olan aileden sonra beşinci parçamız olan beden konusundayız. Ömrümüzün her saniyesini birlikte geçirdiğimiz bedenimizi gerçekten layıkı ve çile tanımakla alakalı sizlere bazı bilgiler iletiyorum. Beden konusundaki farkındalığımız hem 66 parçalı human puzzle'ımızı tanımamızı, kendimizi tanımamızı, fonksiyonlarını bedenimizin idrak etmemizi ama onu yaradan Rabbimizin bu eşsiz sanatı karşısında ona olan hayranlığımızı ve ona olan saygımızı ve elbette takvamızı arttırmaya vesile olması niyazıyla bu programları yapıyorum. Aziz dostlarım, ilk kapımız deri. Bedenimizi dıştan içe doğru tanımaya başlarken ilk karşılaştığımız organımız deri ama biz öylesine bir deri deyip geçiyoruz. Deriyi yalnızca rengimiz, kırışıklığımız, sivilcemiz veya güzelliğimiz zannediyoruz. Oysa deri, yetişkin bir insanda yaklaşık 1,5-2 metrekarelik bir alanı kapsar. Yere serilebilse küçük bir yemek masasının yüzeyini kaplayabilecek büyüklükte bir organımızdır. Boyumuza ve kilomuza göre değişmekle birlikte deri ve deri altındaki dokuların ağırlığı birkaç kilogramı bulabilir. Yani üzerimizde bir elbise taşımıyoruz yalnızca. Canlı, hisseden, terleyen, koruyan ve sürekli yenilenen bir sınır taşıyoruz. Derimiz bizi dışarıdaki mikroplardan, kimyasal maddelerden, darbelerden ve aşırı su kaybından korumaya yardım eden çok önemli bir organımızdır. Sıcaklığı otomatik olarak hisseden bir rezistansı vardır. Soğuğu hisseden bir ayarı vardır. Basıncı, titreşimi, dokunmayı ve ağrıyı haber veren muhteşem ve mükemmel bir mekanizması vardır. Elinizi çok sıcak bir yüzeye değdirdiğinizde siz uzun uzun düşünüp karar verene kadar bedeniniz elinizi çekmeye başlamıştır bile. Saliseler mesabesinde siz daha karar vermeden saliseler öncesinde elinizi o sıcaklıktan çekmiştir bile. Çünkü ağrı yalnızca eziyet değildir. Aynı zamanda bir güvenlik alarmıdır. Derimizin dış tabakası bu sebeple sürekli agah-ı mütenebbi olmak adına, bizi korumak adına, sürekli teyakkuzda olmak adına sürekli yenilenir. Bu yenilenme için herkeste geçerli tek bir gün sayısı yoktur aziz dostlarım. Yaşımıza, bedenin belli bölgelerine göre bu değişim süreci değişir. Araştırmalar sağlıklı insan derisinin dış tabakasındaki yenilenmenin kabaca birkaç hafta ile yaklaşık 2 ay arasında tamamlandığını söylüyor. Yani bugün gördüğümüz, dokunduğumuz, hissettiğimiz deri birkaç hafta sonra bütünüyle aynı hücrelerden oluşmayacak. Derimizde bir başka muhteşem sistem daha var. Ter bezleri. İnsan bedeninde yaklaşık 4 milyon vücudun büyük bölümüne yayılmış serinletici ter bezi bulunduğu tahmin ediliyor. Tıptaki adıyla buna ekrin ter bezleri deniyor. Ama daha sade söyleyecek olursak vücudun klima sistemi. Hava ısındığında veya hareket ettiğimizde ter derinin yüzeyine çıkar. Ter buharlaşırken bedenimizden ısı alır. Hani marketlerde falan görmüşsünüzdür böyle özellikle sebze meyve reyonlarında üstten böyle püskürtme şeklinde, buhar şeklinde o kadar çok hızlı püskürtüyorlar ki buhar şeklinde böyle su buharı şeklinde gelen ve orayı tamamen serinleten bir şey vardır. Çünkü bir sıvı özellikle buhar haline geçerken orayı 1 santigrat derece soğutuyor. 1 santimetre kare alanda yaklaşık 1 santigrat derece soğukluk sağlıyor. Aynı sistemi işte insanlar Rabbimizin yarattığı bu mekanizmadan hareketle keşfetmişler. Böylece bu küçük su damlacıkları, bu ter taneleri vücut sıcaklığımızın kontrolüne yardım ediyor. Bir yanlış bilgiyi de burada düzeltelim aziz dostlarım. Yeni salgılanan terin kendisi büyük ölçüde kokusuzdur. Özellikle hani koltuk altındaki koku derimizde yaşayan bazı bakterilerin ter ve diğer salgılardaki maddeleri parçalamasıyla oluşur. Demek ki terlemek kirli olmak değil, terlemek öncelikle bedenin ısı yönetimi. Derimizin üzerinde ayrıca gözle göremediğimiz bir canlılar topluluğu yaşar. Buna deri mikrobiyotası deniyor. Yani derimiz üzerinde yaşayan bakteriler, mantarlar ve diğer mikroskobik canlılar hepsi düşman değil elbette. Bazıları deri bariyerinin korunmasına ve zararlı mikropların yerleşmesinin zorlaşmasına katkı sağlar. Bu nedenle temizlik çok kıymetlidir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin temizlik imandandır sözünü gel de anma. Fakat cildi hırpalayan, gereksiz ve aşırı uygulamalar her zaman daha sağlıklı olmak anlamına gelmez. Aziz dostlarım, daha önce birkaç programda size bahsetmiştim. Rabbül Alemin sonsuz şefkatiyle, merhametiyle, Rahman ve Rahim vasfıyla ani bir şey yapmaz demiştim kullarıyla alakalı. Hocam nasıl yani? İşte bazı kavimlere aniden bir bela, bir musibet geliyor. Bir helak geliyor, bir azap geliyor. Hayır, aniden gelmiyor. Öncesinde peygamberlerini gönderiyor, o peygamberleriyle irşat yapıyor, tebliğ yaptırıyor. Bazı mucizelerle onları inandırmaya çalışıyor. Ama bütün bu çabaların, rahmani çabaların sonucunda hala iman etmezlerse ne oluyor? O zaman bir azap geliyor. Dolayısıyla Rabbimiz evrendeki bütün gördüğümüz kadarıyla bilmediğimiz, hikmetini anlamadığımız konuları kastetmiyorum. Zaten külhüne vakıf değiliz ama bildiğimiz kadarıyla, bilebildiğimiz kadarıyla bütün evrenin gidişatı, çalışması, fonksiyonu lütfen unutmayın bunu, sinyaller üzerine kaimdir. Rabbül Alemin sinyalsiz bir şey yapmıyor. Dolayısıyla aslında Allah insanlarla olaylar vasıtasıyla konuşuyor demiştim bir programda. Aynen öyle. Bu sinyaller bize bir şeyler söylüyor. Dolayısıyla Allah'ımızın kurduğu bu muhteşem sistem derimizde de geçerli. Derimiz bize kuruluğuyla konuşur, görüntüsüyle konuşur, kaşıntısıyla konuşur, terlemesiyle konuşur, terlememesiyle konuşur, renk değişikliğiyle, iyileşmeyen bir yarısıyla, olağan dışı bir ben ya da döküntüsüyle konuşur. Her değişiklik elbette bir tehlike değildir aziz dostlarım. Fakat kalıcı, büyüyen, kanayan ve açıklanması çok zor olan değişiklikler nasıl olsa geçer düşüncesiyle asla ihmal edilmemesi gereken sinyallerdir. Bunu o sinyali çözen, okuyan, anlayan bir mütercim, mütehassıs kişiye o sinyalin dilinden anlayan birisine götürmek gerekir. Derimizi tanımak internette fotoğrafa bakarak teşhis koymak değildir. Normal halimizi bilmek ve olağan dışı değişikliği fark edebilmektir. Aziz dostlarım işte bu yüzden bedenimizi tanımak zorundayız. deriden duyu kapılarımıza geçelim. Sınır kapımız deriydi ya, en dış sınır muhafaza birlikleri. Duyu kapılarına baktığımızda gözümüzü çoğu zaman fotoğraf makinesine benzetiyoruz. Fakat göz tek başına görmez. Mevlana'nın dediği gibi, gören gözse diyor, rüyada gören ne? Işık aslında önce gözün saydam ön tabakası olan korneadan geçer. Sonra göz merceği, ışığın gözün arkasındaki ışığa duyarlı tabakaya, yani retinaya odaklanmasını sağlar. Retinadaki özel hücreler ışığı elektrik sinyallerine dönüştürür. Bu sinyaller görme siniriyle beyne gider ve beyin onları görüntü olarak yorumlar. Dolayısıyla beynimize giden şey görüntüler değil, görüntünün elektrik sinyalleri. Dolayısıyla asıl gören beyin. Son zamanlarda görme özürlüğü, ama kardeşlerimizle alakalı tıptaki ilerlemeler, inovasyonlar, buluşlar, keşifler, dış dünyadan algılanan sinyallerin eğer beyne iletilebilirse orada bir görüntü oluşturabileceği ile alakalı birkaç ay içerisinde inşallah hastalara deva olacak şekilde ilerliyor. Yani dışarıdan hazır bir görüntü bu anlattığım şekilde gelip beynimize yerleşmiyor aziz dostlarım. Göz ışığı topluyor, sinir sistemi onu kodluyor, beyin gördüğü dünyayı anlamlandırıyor. Bu yüzden görmek sadece göz işi değildir. Göz, sinir ve beyin birlikte görür. Gözyaşımız da yalnızca ağladığımızda ortaya çıkan su değildir. Göz yüzeyinin düzgün, nemli ve korunmuş kalmasına yardım eder. Saatlerce ekrana bakarken daha az göz kırpabildiğimiz için kuruluk ve rahatsızlık hissederiz. İnanın göz sağlığımızla alakalı ekran karşısındaki bu donuk halimiz çok büyük zarar ve deformasyon sağlayan bir unsurdur. Bedenimiz biraz uzağa bak, gözünü kırp, bana dinlenme payı ver der. Doğal hali budur. Biz ise bazen parlaklığı artırıp devam ederiz. İşte bu yüzden bedenimizin dilini öğrenmek zorundayız aziz dostlarım. Yıllar evvel 1994'te galiba yüz felci geçirdiğimde sadece göz kırpabilmenin bile ne kadar büyük bir nimet olduğunu idrak etmiştim. Aynel yakin, hakkal yakin. Aziz dostlarım, göz kapağı beyinden yüzümüze doğru gelen sinirlerin içerisinde hepsi birlikte geliyorlar. Dolayısıyla yüzünüz felç olunca aslında göz kapağınız da felç olmuş oluyor ve göz kapağınız yukarıda, aşağı doğru onu kırpamıyorsunuz, indiremiyorsunuz. Pancurları kapatamıyorsunuz. Göz pancurları, yani göz kapakları kapalı olmadığında da dışarıdan göze gelen toz zerreleri, o mikroorganizmalar, bakteriler, artık her ne geliyorsa dışarıdan gözde inanılmaz bir tahribata yol açıyor. Göz her kırptığınızda içerideki gözyaşıyla sadece orayı nemlendirmiyor. Aynı zamanda bir silme faaliyeti de yapıyor. Aynı zamanda o materyalleri, o yabancı materyalleri imha görevi de yapıyor. Ama siz bunu göz kırpmayı yapamadığınız için aziz dostlarım öyle bir acı ki gerçekten tarif edemem yani. Eğer gözümüzü kırpamasaydık birinci günün sonunda o gözünüzdeki ağrıyla inanın uyku mümkün değildi. Ha ne yapılıyor? Eczanelerden bu durumdaki hastalar için bazı sulandırıcı damlalar veriliyor. Ama iki dakikada bir gözünüze damla dökmek de çok doğal, çok sağlıklı bir şey değil. Dolayısıyla en sonunda plasterle, yara bantıyla gözümü kapatmak zorunda kaldım. Yani en azından bir gözümle göreyim. O bir gözüyle, bir gözünüzle görmek de o koordinasyonu, mesafe ayar dedektörünüz yok oluyor hesaplayamadığınız için. O da bir başka problem ama. Dolayısıyla Allah'ımızın saymakla bitiremezsiniz dediği şey el hak, aynel yakin ve hakkel yakin ayan oldu. Bunu yaşayarak öğrendik. Ne olursunuz sizler yaşamadan, en azından başınıza bir bela musibet gelmeden bu büyük nimetlerin farkına varın ve şükrünü ifada, benim gibi ihmalkar davranmayın aziz dostlarım. Aziz dostlarım, kulaklarımıza gelince kulaklarımız yalnızca sesleri duymaz. Kulaklarımız dengemizi de korur. İç kulakta salyangoz biçimli işitme organımız olan kokleanın hemen yanında vücudun adeta su terasi gibi çalışan muhteşem bir denge sistemi bulunur. Yani kulak bir taraftan ne söylendi sorusunu takip ederken diğer taraftan başın hangi yöne hareket etti ve dünya üzerindeki konumun şu anda nasıl sorusunu izler ve takip eder. Denge sistemimizin içinde sıvıyla dolu 3 küçük yarım daire kanalı vardır. Başımızı çevirdiğimizde sağa sola kanallardaki sıvı hareket eder. Bu hareket hassas ama gerçekten çok hassas, algılayıcı hücreleri büker ve beyne başımızın dönüş yönüyle ilgili mesaj gönderir. Bir de iki küçük denge keseceğimiz vardır. Bunlar başımızın yer çekimine göre konumunu, yani dünyada hangi konumda olduğumuzu ve düz bir çizgi üzerindeki hareketimizi algılamaya yardım eder. İşte burada kulak kristalleri devreye girer aziz dostlarım. Bu kristaller kulağımızın içerisinde kalsiyum karbonattan oluşan mikroskobik kaya tanecikleridir. Kaya deyince de hani şimdi ne kadar olduğunu, ne kadar küçük olduğunu anlatacağım. Kaya deyince aklımıza büyük büyük şeyler geliyor. Ama Rabbimizin o muhteşem yaratışı. Halk arasında kalsiyum taşları denir buna. Fakat bunlar böbrek taşı gibi hastalıklı oluşumlar değildir. Vücutta olması gereken taşlardır. Normal denge sistemimizin gerekli parçalarıdır. Kesin sayıları bilinmiyor ama büyüklüğü kişiden kişiye, sayısı kişiden kişiye değişen, yaşa ve bölgeye göre değişen kristal taşlar bunlar. Bilimsel çalışmalar her bir denge keseciğinde binlerce, bir kulakta toplamda on binlerce kristal bulunduğunu bildiriyor. İnsan kulak kristalleri yaklaşık 1 ile 30 mikrometre arasında değişiyor. Ortalama büyüklükleri 10 mikrometre civarında. Mikrometre, metrenin milyonda biri. Yani 1 milimetrelik bir çizgiye ortalama büyüklükte yaklaşık 100 kulak kristali yan yana sığabiliyor. 1 milimetreyi bir düşünün aziz dostlarım. Kağıda kalemi koyduğunuzdaki izini bir düşünün yani. Oraya 100 kulak kristali yan yana sığabiliyor. Ya da daha kolay anlatabilmek adına bir saç telinin kalınlığına yaklaşık 7 ortalama kulak kristali yerleşebiliyor. Ortalama bir küçük toz şeker tanesine bunlardan yaklaşık 50 tane sığıyor. Bir küçük şeker tanesinin toz şekerin tanesine. Aziz dostlarım, ağırlıkları da büyüklüklerine göre değişiyor. Fiziksel bir modelde yaklaşık 15 mikrometre çapında bir tek kristalin ağırlığı yaklaşık olarak 5 nanogram. Nanogramda gramın, aziz dostlarım ne olur sıkı durun, gramın milyarda biri. Düşünebiliyor musunuz? Gramın milyarda birkaçı kadar olan küçücük o ağırlıklar beynimizin yer çekimini algılamasına yardım ediyor. Denge sistemini üzerinde hassas otların bulunduğu bir tarla gibi düşünün. Otların en üstünde ince bir jel tabakası var. O tabakanın üstünde de bu mikroskobik taş tozları bulunuyor. Kristaller bulunuyor. Başımızı her eğdiğimizde yer çekimi kristalleri çekiyor. Jel hareket ediyor. Altındaki hassas tüyler bükülüyor. İşte bizim dünyada hangi konumda olduğumuzu belirleyen yegane mekanizma bu. Beyne bu sırada şu mesajlar gönderiliyor. Şu anda ayaktasın. Şu anda başını öne eğdin, şu kadar açıyla eğdin, yana doğru şöyle bir hareket ediyorsun, vücudun sağ tarafa doğru kaykılıyor ya da yatıyor, sen şöyle dönüyorsun, işte salıncakta sallanıyorken şu anda yukarı doğru gidiyorsun gibi. Dolayısıyla gözümüz kapalı olsa bile bedenimizin konumunu bu sistemin yardımıyla hissediyoruz. Fakat bu kristaller bazen yerlerinden ayrılıp yarım daire kanallarından birine kaçabiliyor. İşte o zaman kanal içindeki sıvı yanlış zamanda hareketlendirerek beyne gerçekte olmayan bir dönüş mesajı gönderebiliyor. İnsan yatakta dönerken, başını yukarı kaldırırken ya da eğilirken çevrenin döndüğünü hissedebiliyor. Halk arasında kristal oynaması denilen pozisyonel baş dönmesinin yaygın mekanizmalarından bir tanesi işte bu. Aziz dostlarım, düşünebiliyor musunuz yani? İnsanın dengesinin bozulduğu şey gramın milyarda birkaçı kadar küçücük ağırlıkların senz edildiği, hassas teradide tartıldığı bir denge sistemi sayesinde. Tabii ki her baş dönmesi kristal oynaması değil, baş dönmesinde farklı ve bazen önemli nedenleri olabilir. Teşhis ve uygun manevra için sağlık uzmanının değerlendirmesi şart, onu da parantez içinde söyleyelim. Aziz dostlarım, kulak deyip geçiyoruz ama kulağın içinde hem bir ses laboratuvarı, hem bir hareket sensörü, hem bir yer çekim terazisi, hem de muhteşem bir denge mekanizması taşıyoruz. İşte bu yüzden bedenimizi layıkıyla tanımak ve Rabbimize fetebârekallahu bi ahsenil hâlikîn sırrınca itaat etmek, hürmetimizin, hayranlığımızın, hayretimizin artmasıyla şükretmek zorundayız. Peki ya dilimiz? Dil tadar, burun lezzeti tamamlar demiş uzmanlar. Yemek yerken lezzetin tamamını dilimizin tattığını zannediyoruz. Oysa dilimiz temel tatları algılar. Tatlıyı, tuzluyu, ekşiyi, acıyı Ve bu Japonların bizim mayhoşa yakın bir tat olarak bildiğimiz umami'yi. Umami özellikle proteinli gıdalardaki bazı maddelerle ilişkili dilimize dolgun ve doyurucu gelen temel tatlardan bir tanesi. Fakat lezzet tattan farklı bir şey. Lezzet dediğimiz zengin deneyimin büyük bölümüne koku duyumuz katkı sağlar. Dolayısıyla orada dil ve burun birlikte çalışır. Yemek çiğnendiğinde açığa çıkan koku molekülleri boğazın üst bölümünden buruna ulaşır. Burnumuz tıkandığında yemeğin tadı neden azalıyor? Hasta olduğumuzda, nezle olduğumuzda, grip olduğumuzda neden ağız tadımız kaçıyor? Umarım anlatabildim. Çünkü dil çalışmaya devam ettiği halde koku sistemi lezzet tablosunun büyük bölümünü tamamlayamıyor. Kodları algılayamıyor. İşte bundan dolayı ağız tadımız gidiyor. Koku aynı zamanda güvenlik sistemidir. Yangını, gaz kaçağını, bozulmuş bir gıdayı haber verebilir. Demek ki duyu organlarımız sadece dünyadan zevk almamız için değil, tehlikeyi erkenden fark etmemiz için de çalışıyor. İşte bu yüzden bedenimizi kesinlikle tanımak zorundayız. Peki ya kemiklerimiz? Kemiklerimiz taş değil, yaşayan dokudur aziz dostlarım. Şimdi biraz daha derinlemesine dalalım. İskeletimizi çoğu zaman binanın demirleri gibi düşünüyoruz. Çok sert, kuru ve değişmeyen bir yapı. Oysa kemik canlı bir doku. Damarları vardır, sinirleri vardır. Hani diş de dışındaki o minesiyle o sert bir kemik yapısıdır değil mi? O dişlerimizin içerisinde bile hani dolgu falan yaptırdığınızda şahit olmuşsunuzdur. Önce bir sinir uçları oradan alınır değil mi? Oyulur. Ondan sonra oraya bir dolgu yapılır. Aynen öyle. Hani o gözde görünmeyecek düzeydeki o incecik kanallarda bir sinir ve kan damarları devam eder dişi beslemeye. Küçücük dişte bile bunlar varsa diğer büyük kemiklerimizde nasıl bir sistem var bir düşünün. Her kemiğin hücreleri vardır. Sürekli yıkım ve yapım faaliyetiyle her kemik kendisini sürekli yeniler. Aziz dostlarım, yetişkin insan iskeletinde genel kabul gören sayı 206 kemiktir. Fakat yeni doğan bir bebekte yaklaşık 270 kemik bulunur. Çocuk büyürken bazı kemikler birbirleriyle kaynaşır ve erişkin iskeletinin daha az sayıdaki büyük kemikleri oluşur. Şimdi yaklaşık 206 kemik dedik. Hele bebeklerde 270 kemik dedik. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanın her bir eklemi, şimdi 206 kemiğimiz varsa bu 206 kemik de her biri birbirine iki tarafıyla, eğer en uçta parmağın ucundaysa bir tarafında ama ortadaki kemik her iki tarafta da olduğu için bağlantı sayısı çift. Dolayısıyla eklemler kemik sayısından çok daha fazla. Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurmuş. İnsanın her bir eklemi, kemik birleşimi için her gün bir sadaka vermesi gerekir. Şimdi diyebilirsiniz hocam yandık şimdi o kadar sadakayı nasıl vereceğiz? Ama kurban olduğum halimizi bilmiyor olabilir mi? Bakın nasıl devam ediyor hadis-i şerif. İki kişinin arasında adaletle hükmetmen bir sadakadır. Bir kimseye bineğine binmesi için veya yükünü yüklemesi için yardım etmen bir sadakadır. Güzel bir söz bir sadakadır. Namaza giderken attığın her bir adım bir sadakadır. İnsanlara eziyet veren bir şeyi taştı, dikendi, çerdi, çöptü yoldan kaldırman bir sadakadır. Aziz dostlarım, ne olursunuz en azından hani çok bir şey yapamasak da Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bedenimizle alakalı, bedenimizle zaten Rabbimiz sayamazsınız diyor üzerinizdeki nimetimi. Tamam ama en azından bu sayılıyor ya. En azından kemik ve eklemlerle alakalı Resulullah Efendimiz'e uyduğumuzun, onun bir hadisini ihya etmemizin bir gönül ferahlığı olarak en azından bir gün içerisinde 200-300 iyilik yapmaya gayret edelim. Her gülümseme bir sadakaysa, her güzel bir söz bir sadakaysa, yüzlerce kelam ediyoruz, onlarca kişiyle farklı farklı görüşmeler yapıyoruz. Aziz dostlarım, binlerce adım atıyoruz yani. Eğer adımlarımız iyi yerlere ise, yaptığımız şeyler iyi niyetliyse, yüzümüz mütebessimse, vücudumuz temizse, konuşmamız temizse, ne bileyim bu şekliyle ihya etmiş oluyoruz en azından eklemlerimizin sadakasını. Yeniden bu kemiklere bakacak olursak, büyüdüğümüz o özellikle hani bebeklikten çocukluğa, çocukluktan ergenliğe, ergenlikten gençliğe büyümek yalnızca kemiklerimizin uzaması anlamına gelmiyor. Bazı kemikler birleşerek yeni bir mimariye dönüşüyor. Kemiklerimiz bu şekilde bedenimize şekil veriyor. Beyin, kalp ve akciğer gibi hayati organları koruyor. göğüs kafesi diyoruz değil mi? İşte bak kafes yani. Aslında ben kafes derken dişimizin de bir kafes olduğunu düşünüyorum. Dilimizin sivri dilli olmaması, ok gibi kalplere, yüreklere saplanmaması ya da zehirli bir şey akıtmaması ile alakalı o inci gibi parmaklıkların onu koruduğunu düşünüyorum. Bunu da söylemiş olayım. Kasların tutunacağı sağlam yüzeyleri oluşturan kemikler aynı zamanda kalsiyum ve fosfor gibi minerallerin dengesine katkı sağlıyor. Ve en önemli unsurlardan bir tanesi olan kemik iliğimiz kan hücrelerinin üretildiği büyük merkezlerden bir tanesi. Yani kemik diyoruz hani bazen kemik iliği nakli gerekiyor ya kan kanseri olan yavrular için. Onlar da kök hücre alındığı için kardeş yeni bir evlat dünyaya getiriyorlar. O evlattan alınan kan iliğiyle abi abla kurtuluyor ya. Kurban olduğum Rabbim muhteşem mekanizma üretmiş. Dolayısıyla kemiğin içinde bir hayat üretiliyor. Bir hayat saklamış Rabbim o kas katı, o semsert yapının içerisinde. Taş zannettiğimiz yapı kanımızın oluşmasına ev sahipliği yapan bir laboratuvar gibi çalışıyor. Peki ya kaslarımız? İnsan bedeninde kasları sayma yöntemine göre rakam değişse de 650'den fazla kas bulunduğu kabul edilir. Genel ortalama budur. İskelet kaslarımız kişinin yaşına ve yapısına göre değişmekle birlikte beden ağırlığının yaklaşık %40'ını oluşturabilir. Kas yalnızca spor salonunda büyütülen bir görüntü değildir. Ayağa kalkmamızı sağlar, dengede durmamıza yardım eder, gözlerimizi hareket ettirir, nefesin ana kası olan diyaframı çalıştırır, bağırsaklarımızdaki düz kaslar yediğimiz lokmayı iletir, kalbimizin özel kas dokusu kanı pompalar. Biz dimdik oturduğumuzu zannederken bile bazı kaslarımız sessizce çalışarak duruşumuzu korur. Hareketsizlik burada yalnızca bir kalori meselesi değildir aziz dostlarım. Çünkü kullanmayan kasın gücü ve kapasitesi zamanla azalabilir. Eskiden bir 15-20 yıl önce doktorlarımız korse öneriyorlardı. Özellikle ortopedistler. Sonra yıllar sonra yapılan araştırmalarda görüldü ki korse dışarıdan bir destekle o kasların yerini almaya başladığında bu sefer kaslar nasıl olsa o görevi yapan biri var diye o kasılmaları yapmadığı için zayıflıyor. Dolayısıyla çok böyle elzem bir durum olmadığı takdirde günümüz doktorları en azından ben tanıdığım kadarıyla korse kullanmaya karşılar. Eklem hareketi daralabilir, denge zayıflayabilir. Kullanmayan kas gücü ve kapasitesi zamanla azaldığı için insan bundan muzdarip olabilir. Özellikle yaş ilerledikçe kas gücünü ve dengeyi korumak bağımsız yaşayabilmenin temel parçalarından biri haline gelir. Aslında bu konuyla alakalı ben de diz kaslarından biraz muzdarip olup Allah razı olsun değerli Fuat hocamın tavsiyeleriyle şifa bulan bir kardeşiniz olarak elimden gelse inanın yani 20'li yaşlardan itibaren ya nasıl olsa kaslarımız, dizlerimiz, bacaklarımız, bacak kaslarımız muhteşem diye yavaş yavaş böyle 40'a, 50'ye, 60'a doğru giderken zayıfladığının farkına varmayarak en son secdeden mahrum kalabiliyoruz Allah korusun. En azından secdeden mahrum kalmamak adına elimden gelse inanın buradan da bizi duyan Diyanet İşleri Başkanlığımız görevlilerine, yetkililerine bu konuyla ilgili durumla vazife çıkacak dostlarımıza ikaz etmiş olalım. Gerçekten elimden gelse bütün cami cemaatine, namaz ehline, sağlıklı olmak adına bütün aslında vatandaşlarımıza belli bir yaştan sonra bu yapılması gereken diz hareketlerini en azından cami girişlerine böyle bir resim olarak konabilir. O panolar var işte bu hareketleri yapın diye. İnşallah secdeden mahrum olmama adına bir katkı sağlar. Aziz dostlarım, bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo Ciddi Stüdyosu'ndan yaptığımız bu yayın kısa bir aradan sonra devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Bedenimizle alakalı sırları, mucizeleri, güzellikleri, hayrete mucip o olağanüstü muhteşem yaratılışımızın sırlarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz efendim. Lütfen bizden ayrılmayınız.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Aziz dostlarım, yeniden birlikteyiz. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında yeniden birlikteyiz. Vücudumuzu anlatıyorduk. Vücudumuzda özellikle beden parçamızı 66 umum puzzle'ında 5. parçamız olan bedenimizde hayrete mucip Rabbimizin yarattığı o muhteşem mekanizmayı tanıtıyorduk. Aziz dostlarım, Ayaklara gelince mesela ayaklarım beni taşıyor diyoruz. Oysa bizi yalnızca ayaklarımız değil, kemiklerimiz, kaslarımız, eklemlerimiz, sinirlerimiz, birinci yarısında programın anlattığım şekilde iç kulağımız ve iç kulağın içindeki o minnacık kristaller ve beynimiz birlikte taşıyor. Kristal bozulunca Allah muhafaza, hani nasıl o sarhoşlar yürüyemiyor, devriliyor falan, denge gidince yürüyemez bir hale geliyoruz. İşte bu yüzden bedenimizi parça parça değil, sistemler arası işbirliğiyle tanımak zorundayız aziz dostlarım. Kalbe baktığımızda görüntüsü itibariyle kalp bir pompadır ama yalnızca pompa mıdır? Bence kalp yalnızca bir pompa değildir. Sağ elinizi şöyle göğsünüzün üzerine bir koyun. Hissettiğiniz her vuruş kalbinizin yalnızca kasılması değildir. İçindeki kapakların, odacıkların, elektrik sisteminin, damarların ve sinirsel düzenlemenin ahenkli ve sinerjik bir ortak çalışmasıdır. Dinlenme halindeki sağlıklı yetişkinlerde kalp atımızı kişiye ve şartlara göre değişmekle birlikte dakikada 60-100 arası atım aralığı, klinikte yaygın kullanılan dinlenme aralığıdır. Ortalama bir hesapla kalp günde yaklaşık 100 bin kez atabilir. 100 bin kez şükredebilir mi bir insan aziz dostlarım? Şükürler olsun. Hani bir kere atmasa kalp durduğunda neler oluyor biliyorsunuz değil mi? Bir yılda 36 milyondan daha fazla. Ne yapsak Rabbim için az. 70 yıllık bir ömürde 2,5 milyarı aşan bir kalp atışı. Sadece kalp atışı 2,5 milyar. Yani şu fani hayattaki kısacık ömrümüzde 2,5 milyar iyilik mümkün değil yani. Ama en azından birinci yarıda söylediğim gibi eklemlerimiz için, kemiklerimizin eklemleri için bu sadakayı vermeye devam ettiğimizde Resulullah Efendimiz'i sevindirmiş oluruz diye düşünüyorum. Elbette bunlar verdiğim hesaplar, yaklaşık hesaplar. Çünkü kalp hızımız uyurken, yürürken, koşarken, heyecanlanırken, hastayken çok değişiyor. Kalp dinlenme halinde her vuruşta çoğu yetişkinde yaklaşık 60 ile 100 milimetre kanı ileri iter. Atar damar dediğimiz şey onu parmak uçlarından, el ve ayak parmak uçlarından ve beyin kılcal damarlarından ileri doğru iter. Bu küçük bir çay bardağının yarısı kadar bir kan demektir. Yani dakikada yaklaşık olarak 5-6 litre. Yani bedenimizde bulunan yaklaşık 5 litrelik kanın tamamına yakın bir hacim dinlenirken bile her dakika kalpten geçer. Bu aynı kanın tekrar tekrar dolaşmasıdır. Bir günde pompalanan toplam hacim yaklaşık 7-8 bin litreyi bulabilir. Yani günde 1,5 litrelik yaklaşık 5 bin su şişesini dolduracak bir kan hareketi yapılıyor. 5 bin su şişesi aziz dostlarım. Fakat bedenimizin içinde yalnızca 5 litre civarında bir kan var. O 5 litreyi 5 bin su şişesini dolduracak kan hareketine dönüştüren Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, muazzamlık çok miktarda kan taşımamızda değil, aynı kanı sürekli temizleyip oksijenlendirip yeniden dolaşıma sokmamızdadır. Ve bu saniyeler içerisinde yapılır. Damar ağımız için sık verilen yaklaşık değer 100 bin kilometredir. 100 bin kilometrelik damar altyapımız vardır. Bu rakam büyük ölçüde mikroskobik kılcal damarların da hesaba katıldığı tahmini bir değerdir. Herkes için ölçülmüş sabit bir sayı değildir ama genel rakamları veriyorum size. Ama ölçeyi anlamamız için bir düşünelim. 100 bin kilometre dünyanın çevresini yaklaşık 2,5 kez dolaşabilecek bir uzunluktur. Kalp bu ağın her noktasına tek başına kan fırlatmıyor. Atar damarların esnekliği evet kanı pompalıyor ama ya toplar damarların kapakları çalışmasa, kasların hareketi olmasa, damar çaplarının ayarlanması dolaşıma katkı sağlamasa, bazı dostlarımızda ayaklarında, bacaklarında varis vardır. Böyle damarlar dışarıya doğru çıkar, morarır. Çürümüş bir beden şeyi görürsünüz böyle. Allah korusun, ilerleyen vakitlerde ameliyat tek çözümdür yani. Dolayısıyla hani atar damarın kalp attığında, pompaladığında onu ileriye doğru taşıması tamam ama ya toplar damarların kapakları, o küçücük kılcal kapakları çalışmasaydı, o damar içindeki küçük kulakçıklar yukarı doğru kanı almasaydı, tekrardan halimiz nice olurdu bir düşünmenizi istirham ediyorum. Kanımız da yalnızca kırmızı bir sıvı değildir. O damarın içine bakarsak kanımızın içerisinde oksijen vardır, besinler vardır, hormonlar vardır. Atıkların ilgili organa götürülmesine yardımcı eden bir lojistik sistemin altyapısıdır damarlarımız. ve sanki bir hava yolu gibi, karayolu gibi, deniz yolu gibi, demir yolu gibi o lojistik sistemin içerisinde olan kanımızdır. Kanımız bağışıklık hücrelerini saniyesinde ihtiyaç bulunan bölgelere ulaştırır. Kırmızı kan hücrelerimizin dolaşımdaki ortalama ömrü yaklaşık 120 gündür. Yaşlananlar sistemden uzaklaştırılırken kemik iliğinde sürekli yenileri üretilir. Demek ki dolaşım yalnızca bir kanı pompalama veya bir yere iletme işi değil. Üretim, dağıtım, geri toplama, yenileme sistemidir. Peki biz kalbimizi ne zaman hatırlıyoruz? Çarpıntı olduğunda ya da Allah muhafaza birazcık durduğunda, tansiyon yükseldiğinde, göğsümüzde bir ağrı hissettiğimizde. Oysa yüksek tansiyon gibi bazı önemli sorunlar uzun süre belirgin belirti vermeyebilir. Ya da verir o sinyalleri biz okumayabiliriz. Bedenimizi bu yüzden tanımak yalnızca hislerimizi dinlemek değildir aziz dostlarım. Yaşımıza ve risklerimize uygun ölçüm ve kontrolleri yaptırmamıza da vesiledir. İşte bu yüzden bedenimizi gerçekten tanımak zorundayız. Programın sonunda nefesi de sizlerle bir paylaşmak istiyorum. Her nefes bir değiş tokuş aslında. Her nefes cana can. Nefes alıyoruz ama ne yaptığımızı pek düşünmüyoruz. Otomatik bir şekilde bir nefes alıyoruz değil mi? Dinlenen bir yetişkin çoğu zaman dakikada 12-20 arasında nefes alır. Bu da günde yaklaşık 17 bin ile 29 bin arasında nefes demektir. Her sakin nefeste ortalama yarım litre civarında hava içeriye girer ve çıkar. Fakat bu miktar kişinin elbette büyüklüğüne, yaptığı işe göre değişir. Gün boyunca solunum yollarımızdan kabaca 10 bin litreyi aşan bir hava geçiyor aziz dostlarım. Yani bedenimiz bir günde binlerce büyük damacana dolusu havayla temas ediyor. Temiz havayı içeri alıyor, kanı onunla temizliyor, kirlenen havayı tekrar dışarıya atıyor. Burnumuz bu havayı yalnızca içeri alan bir delik değildir. Havayı ısıtmaya, nemlendirmeye, içindeki bazı parçacıkları tutmaya yardım eder. Hava soluk borumuzdan geçer, akciğere iner. Akciğerin içinde dallanan borulara giderek yavaş yavaş hücresel olarak dağılır. Sonunda alveol denilen mikroskobik hava keseciklerine ulaşır. Aziz dostlarım, iki akciğerde toplam olarak lütfen sıkı durun 150 milyon alveol bulunduğu belirleniyor. Minnacık, milimetrik, mikron mesabesinde hava kesecikleri. Bu keseciklerin çevresi kılcal damar ağlarıyla sarılı. Oksijen çok ince bir sınırdan havadan kana geçiyor. Kandaki karbondioksit de ters yönde geçerek dışarı atılıyor. Yani böylesine muhteşem bir klima sistemi, yani şu anda 2026 yılında modellenmiş ve yapılmış değil. Bu kadar muhteşem çalışan bir klima sistemi. Her nefes içeri hava alıp dışarı hava vermekten ibaret değil dolayısıyla. Her nefes bir değiş tokuştur. Temiz oksijen içeri alınır. Hücrelerin enerji üretirken oluşturduğu karbondioksit dışarıya gönderilir. Allah muhafaza, bazı akciğer hastaları KOAH gibi nefes alamadığında ne olduğu aradaki televizyonlarda, radyolarda yapılan yayınlarda sizde ya da yakın arkadaşlarınızda, akrabanızda varsa Rabbim Şafi ismini tecelli eylesin, şahit olmuşsunuzdur. Gerçekten her nefes bir devlet. O Cihan İmparatoru Kanuni Sultan Süleyman'ın halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi demesi boş yere değildir. Bir nefeslik böyle sağlık bir nefes alabilmeyle saltanatını değişmeye hazır krallar, imparatorlar, sultanlar görmüştür dünya. Akciğerlere baktığımızda akciğerler de kendi kendine şişen iki balon değildir aziz dostlarım. Göğüs kafesindeki kaslar ve özellikle akciğerin altındaki kubbe biçimli diyafram kası göğüs boşluğunda alan açar. Bu diyafram kasının gücü nefes kalitemizde ömür süremizi, İslami inanışa göre ömrümüz nefes sayısına bağlı olduğu için etkileyen en önemli unsurdur. Aziz dostlarım, madem ki nefes ömürle alakalı, bu konuda size çok önemli bir bilgi de vermek istiyorum. Nefes terapistim, çok değerli Bilal Cantürk kardeşimin beyanıyla bu bilgileri onun bana verdiği şekliyle ben de bir emanet olarak size aktarmış olayım. Bilgimizi paylaşmış olalım. Bildiğiniz gibi bir günde 86.400 saniye vardır. Siz 2 saniyede nefesinizi alıp 2 saniyede verdiğinizde gün boyunca toplamda, hani 4 saniye sürüyor bir nefes alışınız, 21.600 nefes alıp vermiş olursunuz. Yani 86.400 saniyeyi 4 saniyelik nefes alışverişiniz olduğuna göre 4'e böldüğümüzde 21.600 nefes alıp vermiş olursunuz. Peki, nefes alıp verme kalitemizi alışta 1 saniye ve verişte 1 saniye iyileştirirsek ne olur? Bu durumda nefes alışveriş süreniz 4 saniyeden 6 saniyeye çıkar. 2 saniye bir iyileştirme olur. Ve biz bu sefer 86.400 saniyeyi 4'e değil de 6'ya böldüğümüzde bu 21.600 nefes alışverişi 14.400'e düşer. Yani nefes alış sayınız sıkı durun %33 düşer. Bu ne demek? İslam inancında ömrünüz nefes sayısına bağlı olduğu için ömrünüz %33 uzar aziz dostlarım. Elbette ki kaderi yaratan Rabbim bunların bütün hepsine vakıf kaybı biliyor. Ama sizin Hazreti Ömer Efendimizin ifadesiyle radıyallahu anh bir kaderden diğer bir kadere geçmeniz anlamına gelir. Lütfen ömrümüzün uzunluğuyla ve bereketiyle alakalı nefesle ilgili bilgi sahibi olan uzmanlardan destek alın. Bu konu bu kadar önemli. Aziz dostlarım, akciğerler bu nefes alışveriş hareketlerini takip ederek genişler. Beyindeki solunum merkezleri, kandaki oksijen ve özellikle karbondioksit değişiklerine göre nefes hızını ayarlar. Koşarken daha hızlı nefes almamız bedenin o ihtiyaca verdiği cevaptır. Nefes darlığı, uzun süren öksürük ve olağan dışı solunum değişiklikleri ise bedenin değerlendirmesi gereken mesajları olabilir. Hatta birkaç tane tanıdığım uzman dostum nefesten analiz yaparak bazı hastalıkların teşhisiyle alakalı üniversitelerde şu anda çalışma yapıyorlar. Nefes egzersizleri bazı insanlarda sakinleşmeye de yardım eder. Sadece ömür uzunluğu kısalığıyla alakalı değil. Ama solunum hastalıklarının tedavisi de değildir. Elbette ki bu konuda temiz hava, sigaradan ve dumandan, kirli ortamlardan, alerjenlerden uzak durmak, aşırı ve ağır parfümlü ve tozlu ortamlardan uzak durmak, uygun hareket ve gerektiğinde tıbbi değerlendirme akciğerlerimize karşı önemli sorumluluğumuzdur. Nefesimizin değerini yalnızca daraldığında anlamayalım inşallah. Aziz dostlarım, işte bu yüzden bedenimizi tanımak zorundayız diyerek bu haftalık da bu kadar diyelim. Sizleri mübarek beldelerden yeniden en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. En içten selam, saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Dualarınızı bekliyorum. Bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşünceye kadar hepinizi Rabbi Celle'ime emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.